Ayrım 23, Kürtçülük 1787-1923, Bilal Şimşir, sayfa 255, Cemiyetin Nizamnamesi. Kürt Teavüm ve Terakki Cemiyeti'nin 27 maddeden ve bir ek maddeden oluşan nizamnamesi yayımlanmıştır. Burada cemiyetin kuruluş tarihi 19 Eylül 1324, 2 Ekim 1908, merkezinin de İstanbul'un Vezneciler semtinde daire-i mahsusu olarak gösterilmektedir. Cemiyetin 25 kişiyi geçmeyen bir danışma kurulu, heyeti istişare ile 15 kişilik bir yönetim kurulu, heyeti idare vardır. Danışma kurulu ile yönetim kurulu birlikte genel kurulu, heyeti umumiyeyi oluştururlar. Kurullar yalnız Kürt üyelerden oluşur, ekrattan mürekkiptir. Yönetim kuruluna üye olabilmek için başka şartlar yanında Türkçe ve Kürtçe konuşup yazabilmek şartı aranır. Kürtçeyi bilmediği takdirde Esine-i Saire-i Mütevadile'den, geçerli yabancı dillerden birine güzelce vakıf olmak lazımdır. Madde 5. Cemiyet İstanbul'da Kürtçe ve Türkçe olarak haftalık bir gazete yayımlayacaktır. Madde 10. Cemiyet ilkokullarda Kürtçe eğitimi kolaylaştırmak için Kürtçe dil bilgisi ve sözlük, ayrıca din kuralları ve çeşitli bilimler konusunda kitaplar hazırlayacak ve hazırlatacaktır. Kürtçe en güzel ders kitabı hazırlayanlar ödüllendirilecektir. Madde 11. Dernek gereken yerlerde rüştiye, idadiye okullarıyla yüksek okullar açtırmak için Maarif Nazırı katında girişimlerde bulunacaktır. Madde 12. Cemiyet resmi dil olan Türkçeyi okullarda ve Kürtler arasında öğretmek için son derece çalışacaktır. Madde 13. Şimdiye kadar basılmış ve basılmamış Kürtçe ne kadar yararlı eser varsa bunlar derlenip toplanacak ve Kürt Edebiyatı Tarihçesi kitabı yayımlanmasına özen gösterilecektir. Madde 14. Cemiyet, Kürtlerle Ermeniler arasındaki ve Kürt aşiretlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek ve anlaşma yollarını araştırıp gerçekleştirmek amacıyla Kürdistan'a uygun kişiler gönderecektir. Bu alanda yerel makamlardan, ulema ve şeyhlerden, nüfuzlu reislerden yararlanmaya çalışacaktır. Cemiyet, Ermeni derneklerinden de yararlanmak üzere İstanbul'da Kürtler ile Ermenilerden bir karma kurul oluşturacak ve amaca mutlaka ulaşmaya çalışacaktır. Madde 15. Cemiyet, Kürtlerin gelişmesi için çok gerekli olan ve anayasanın verdiği hakları savunacak uygun kimseleri Millet Meclisi'ne seçtirmek için çaba gösterecek ve bu yolda programlar hazırlayıp yayınlar yapacaktır. Madde 16. Kürtlerin yaşadıkları vilayetlerde, sancaklarda ve kazalarda cemiyetin şubeleri olacaktır. Şubelerin de birer danışma kurulları ve yönetim kurulları olacaktır. Bütün şubeler İstanbul'daki merkeze bağlı olacak ve merkezden alacakları talimata göre çalışacaklardır. Madde 17. Kürtlerin yaşadığı Osmanlı vilayetlerinde ahaliden herhangi bir zulüm görürse veya Kürtler başka unsurlara zulüm yaparlarsa bunların giderilmesi için cemiyet hükümet katında girişimlerde bulunacaktır. Madde 24. İleride gerekli oldukça bu nizamname değiştirilebilecek veya buna yeni maddeler eklenebilecektir. Madde 23. Kürt Teavüm ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş amaçları, maksadı tesis, nizamnamesinin birinci maddesinde belirtilmiştir. Pek tumturaklı bir dille kaleme alınmış olan bu tek cümlelik madde aynen şudur. Madde 1. Ahkam-ı Celile-i İslamiye-i muvafık ve saadet-i milletle selameti vatanı müttekeffil olan kanuni esasinin kavaid-i muhassenatını bu hakaika vakıf olmayan bir takım Kürtlere tevhim ve Osmanlılık sıfatı mübeccelesini daima muhafaza ile beraber din ve devletin yegane medari terakki ve hayatı bulunan usulü meşrutiyet idame edildikçe makam-ı hilafeti kübra ve saltanatı uzmaya Kürtlerin revabit-i vesikasını teşhit eylemek ve vatandaşları olan Ermeni ve Nesturi ve Akvam-ı Saire-i Osmaniye ile hüsnü imtizac ve muaşeretlerini bir kat daha takviye ve tezyit ve kabail ve aşair arasındaki bazı günah, münaferet ve ihtilaz zaafı izale ile cümlesinin bir merkezi meşru-i ittihatta hem desti terakki olmaları esbabını temin ve marif ve sanayi ve ticaret ve ziraatı nesru tevsi etmek makasıdı esasiyesi üzerine Kürt Teavüm ve Terakki Cemiyeti namıyla bir cemiyete hayriye tesis edilmiştir. Madde, ittihatçıların 1908'deki siyasi söylemlerine uyumlu biçimde yazılmıştır. Derneğin amaçları özetle şöyle gösterilmektedir. Hayırlı anayasayı Kürtlere anlatmak. Anayasa milletin mutluluğu ve vatanın selameti için güvencedir. Ulu Osmanlılık kimliğini daima muhafaza etmek. Din ve devletin tek ilerleme ve yaşam aracı olan anayasal rejimi sürdürmek. Ulu halifelik makamına ve yüce saltanata Kürtlerin bağlılık inancını artırmak. Kürtlerin Ermeniler, Nesturiler ve diğer Osmanlı grupları ile iyi geçinmelerini bir kat daha güçlendirip geliştirmek. Kabileler ve aşiretler arasındaki uyumsuzlukları ve anlaşmazlıkları gidermek ve hepsini birlikte kalkındırmak. Ustaca ve kurnazca kaleme alınmaya çalışılmış olan bu nizamnamede hukukçu bürokrat ve Kürtçü politikacı Emin Ali Bedirhan'ın damgası vardır. Seyyid Abdülkadir de bunun içine dini unsurlar serpiştirerek belgeye mührünü basmıştır denilebilir. Tüzükte bir yandan Osmanlılık kimliği vurgulanırken diğer yandan Kürt kimliği öne çıkarılarak ayrılıkçılık, Kürtçülük yapılmaktadır. Meclisçe Kürtçü söylemler. Kürt Teavim ve Terakki Cemiyeti kurucuları, Kürtlerin gelişmesi için kendilerine uygun kimseleri Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçtirmeyi programa almışlardı. Nizamname madde 16. Bu cemiyetin seçimlerde ne kadar etkin olduğu bilinmemekle birlikte meclise 10 kadar Kürt asıllı mebus seçilmişti. Bu mebuslar mecliste bütün Osmanlı ülkesinin değil de sadece Doğu vilayetlerinin, vilayet-i şarkiyenin temsilcileri imiş gibi davranmaya ve yalnız bu bölgenin kötü sosyoekonomik durumdan kurtarılmasını dile getirmeye yöneldiler. Kürt kekenli mebuslar devriki sabıkta Doğu vilayetlerinde bir şey yapılmadığını, bu yörenin adeta bir yetim çocuk muamelesi gördüğünü söylüyorlardı. Eleştiriyi daha da ağırlaştırarak bu yöreye devri meşrutiyette de bir şey yapılmadığını ileri sürüyor ve seçim bölgelerine ilişkin iç karartıcı tablolar çiziyorlardı. Musul mebusu Mehmet Ali Bey'e göre Musul İstanbul'a 35 günlük mesafedeydi. Van mebusu Mithat Bey Van vilayeti için Osmanlı ülkesinin Sibirya'sıdır diyordu. Dersim mebusu Salim Bey, Dersim sancağının her türlü bayındırlıktan uzak olduğunu söylüyordu. Okur yazarlık 10.000'de 1 bile değildi. Bu oranı 1.000'de 1'e çıkarmak için ödenek verilmeliydi. Bu Kürtçü söylemlerde Kürt Teavim ve Terakki Cemiyeti'nin etkisi sezilmektedir. Kendilerini Doğu vilayetlerinin temsilcileri sayan, Kürtleri Kürt olmayanlardan ayıran ve yalnız Kürtler için taleplerde bulunan bu mebusların Kürtçülükleri daha sonra açıkça ortaya çıkmıştır. Bu mebuslardan bir bölümü mütareke bozgununda ortaya çıkan ayaklanmalarda ve daha sonraki olaylarda rol almışlardır. Eski Kürt asıllı mebus Seyyid Taha ve Seyyid Abdülkadir'in girişimleriyle 1. Dünya Savaşı içinde Mısır'da İstihlası Kürdistan Cemiyeti, Kürdistan'ın Kurtuluşu Derneği kurulmuştur. Kürt Teavim ve Terakki Cemiyeti Osmanlı ülkesini veya Türkiye'yi bölmeye açıkça savunmamıştır. Ama bölücülük anlamında değilse bile ayrılıkçılık anlamında Kürtçülük yapmıştır. Kürtleri Osmanlı toplumundan ayrı olarak ele almış, ayrı tutmuş, yalnız Kürtler için projeler, programlar geliştirmiştir. Bu açılardan ayrılıkçılık yapmıştır. 1909 yılında çok aktif olan bu cemiyetin ondan sonraki yıllarda sesi pek duyulmamıştır. Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşı'na girmesi ve paylaşılması. Osmanlı Devleti'nin Büyük Savaş'a sürüklenmesi 1914. Saraybosna suikastı üzerine 1914 yazında 1. Dünya Savaşı patlak verince İngiltere inanılmaz bir körlükle veya kasıtla Osmanlı Devleti'ni Almanya'nın kucağına itti ve Türkiye'nin Almanya yanında savaşa sokulmasını hazırladı. Türk hükümeti İngiltere'ye Sultan Reşat ve Osmaniye adlı iki savaş gemisi ısmarlamıştı. 1912-1913 Balkan Savaşı yenilgisinin ve özellikle o savaşta Türk donanmasının Yunan zırhlısı Averof karşısında ciddi bir varlık gösterememiş olmasının ezikliği içinde Türk halkı bu iki zırhlıya büyük umut bağlamış ve bütün yoksulluğuna rağmen dişinden tırnağından artırarak bu gemiler için gönüllü para yardımında bulunmuştu. Böylece gemilerin paraları peşin olarak İngiltere'ye ödenmişti. Dünya Savaşı başlarken İngiltere, Türk halkını şok eden bir karar aldı. Her Anadolu köylüsünün birer kuruş ödediği bu gemilere el koydu ve adeta koskoca Osmanlı İmparatorluğunu iki zırhlıya feda etti. İngiltere'nin bu davranışı üzerine Osmanlı hükümeti 2-3 Ağustos 1914 gecesi Almanya ile ittifak antlaşması imzaladı. Birkaç ay sonra Kasım 1914'te Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında büyük savaşa sürüklendi. Türkiye'nin Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte İtilaf devletlerinin yani başta Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğunu parçalama emelleri bir çeşit meşruluk kazanır hale geldi. Sykes-Picot Anlaşmaları 1916. Müttefikler bir dizi gizli anlaşma ile Osmanlı topraklarını paylaşmışlardı. Bu gizli anlaşmaların en önemlisi ve konumuzla doğrudan ilgili olanı 1916 yılında yapılan Sykes-Picot Anlaşmalarıdır. Fransa, İngiltere ve Rusya arasında yapıldı. Mektup değiş tokuşu yani imzalı nota alışverişi biçiminde ve birkaç aylık bir sürede oluşturuldu. Bu mektuplar şunlardır. Rus Dışişleri Bakanı Sazanov'un Petrograd'daki Fransız Büyükelçisi Palelogua mektubu 13-26 Nisan 1916. 2. Fransa'nın Londra Büyükelçisi Paul Cambon'un İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e mektubu 9 Mayıs 1916. 3. Sir Edward Grey'in Cambon'a ara mektubu 15 Mayıs 1916. 4. Paul Cambon'un Sir Edward Grey'e mektubu 15 Mayıs 1916. 5. Sir Edward Grey'in Cambon'a gizli işaretli mektubu 16 Mayıs 1916. 6. Sir Edward Grey'in Rus Büyükelçisi Kont Benckendorf'a mektubu 23 Mayıs 1916. 7. Cambon'un Vicont Edward Grey'e mektubu 25 Ağustos 1916. 8. Kont Benckendorf'un Vicont Edward Grey'e mektubu 1 Eylül 1916 ve 9. Vicont Edward Grey'in Kont Benckendorf'a mektubu 23 Ekim 1916. Anadolu'nun nasıl bölüşülmüş olduğunu gösteren bu mektuplardan 3'ü aşağıdadır ki bunların her biri imzalı notadır. Rus Dışişleri Bakanı Sazanov'dan Petrograd'daki Fransız Büyükelçisi Palelogua mektup 13-23 Nisan 1916. Sayın Büyükelçi, İmparatorluk Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa Büyükelçiliği'ne göndermiş olduğu 4/17 ve 8/21 tarihli bu yılki andırılara, muhtıralara dayanarak Fransa ile İngiltere arasında bir Arap Devleti ya da bir Arap Devletleri Federasyonu kurulması ve Suriye, Kilikya ve Mezopotamya topraklarının paylaşılması konusunda varılacak antlaşmanın tanınmasına ilişkin olarak Fransa hükümeti özel temsilcisi George Picot ile yapmış olduğum görüşmeler sonucunda imparatorluk hükümetinin aşağıdaki koşullarla kendisine bildirilen temeller üzerinde varılmış olan anlaşmayı onamaya hazır olduğunu ekselanslarına bildirmekle onur duyarım. 1. Rusya, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis bölgelerine, Trabzon'un batısında Karadeniz kıyısında saptanacak bir noktaya kadar kendisine bağlayacaktır. 2. Kürdistan'ın Van ve Bitlis'in güneyinde Muş, Sert, Dicle'nin akım yolu, Cezüretül İbn Ömer, Amadya'ya egemen dağların tepeler çizgisiyle Mergavar bölgesi arasındaki bölümünün Rusya'ya verilmesi karşılığında Rusya, Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldız Dağı, Zara, Egin ve Harput arasında kalan toprakların iyiliğinin, mülkiyetinin Fransa'nın olmasını kabul etmektedir. Ayrıca Mergavar bölgesinden sonra Arabistan sınırı şimdiki Osmanlı-Acem sınırını oluşturan dağların tepe çizgisini izleyecektir. Bu sınırlar genel olarak belirtilmekte olup ileride yerinde toplanacak olan sınırlandırma komisyonunun önerebileceği ayrıntılara değin değişiklikler saklı kalacaktır. İmparatorluk hükümeti ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun böylece Rusya'ya bırakılmış olan toprak parçalarının her yerinde Osmanlı hükümetince Fransızlara tanınmış olan demiryolu ya da başka ayrıcalıkların korunacağını da kabul eder. İleride imparatorluk hükümeti bunların imparatorluk yasalarına uyumluluklarını sağlamak için değiştirilmeleri istemini belirtecek olursa bu değişiklik Cumhuriyet hükümetiyle anlaşarak yapılacaktır. İki ulusa ait din, eğitim ve sağlık, kurum, yönetim ve kuruluşlarına gelince bunlar Osmanlı hükümetiyle yapılmış antlaşma, anlaşma ve sözleşmelerle elde etmiş oldukları ayrıcalıklardan yararlanmayı sürdüreceklerdir. Ancak bu çekinceyi öne sürerken iki hükümetin Rusya ve Fransa'ya bağlanacak bölgelerde ileride yargı hakları, dinsel koruyuculuk ve kapitülasyonları sürdürmek amacını değil, bugün var olan kurum ve kuruluşların yaşamlarının sürdürülmesini sağlamak ve barış imzalandıktan sonra da iki ülke arasındaki dostluğun başarılı bir sonuca ulaştıracağından kuşku duyulmaması gereken görüşmelere yol açmak amacını güttükleri anlaşılmaktadır. Son olarak iki hükümet de ilki olarak Türk topraklarını kendilerine bağlayacak olurlarsa Osmanlı borçlarının ana para ve faiz ödemelerine katılacaklarını kabul etmektedir. Saygılarımla Sazonov. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'den Londra'daki Rus Büyükelçisi Kont Benkendorf'a mektup 23 Mayıs 1916. Ekselans, Londra'daki Fransız Büyükelçisinden geçen ayın 26'sında Rus ve Fransız hükümetleri arasında ekselanslarının hükümetinin bazı koşullar altında bir Arap devleti ya da bir Arap devletleri federasyonu kurulması ve Arapların işbirliğinin sağlanması kaydıyla Suriye, Kilikya ve Mezopotamya topraklarının bölüşülmesi hakkında Büyük Britanya ile Fransa arasında yapılan düzenlemeyi kabul ettiğini bildiren nota alışverişinin örneklerini aldım. Majestelerinin hükümeti bu düzenlemede yer alan sınırları ekselanslarının hükümetinin kabul etmesini memnunlukla kaydeder ve ben de şimdi ekselanslarına majestelerinin hükümetinin de kendi bakımından anlaşmayı tamamlamış olmak için geçen ayın 26'sında Petrograd'da alınıp verilen notalarla Rus hükümetince ileri sürülmüş ve Fransız hükümetince kabul edilmiş olan koşulları kabul etmeye hazır olduğunu bildirmekle onur duyarım. Bu düzenlemelerin Rusya ile Büyük Britanya arasındaki ilişkileri doğrudan doğruya etkilediği ölçüde ekselanslarının hükümetini aşağıdaki hususlar üzerinde bir anlaşmayı kabule çağırmakla onur duyarım. 1. Rusya'nın Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis bölgelerini Trabzon'un batısında Karadeniz kıyısında saptanacak bir noktaya kadar kendisine bağlayacağına. 2. Kürdistan'ın Van ve Bitlis'in güneyinde Muş, Sert, Dicle'nin akım yolu, Ceziretül İbn Ömer, Amadiye, Egemen Dağların tepeler çizgisiyle Mergavar bölgesi arasındaki bölümünün Rusya'ya verileceğine ve Mergavar bölgesinden başlayarak Arap devletinin sınırının şimdiki Osmanlı ve Acem topraklarını ayıran sınırı oluşturan dağların tepe çizgisini izleyeceğini kabul ederler. Bu sınırlar genel bir biçimde belirlenmekte olup ileride yerinde toplanacak olan sınırlandırma komisyonunun önerebileceği ayrıntılara değin değişiklikler saklı tutulmaktadır. 3. Rus hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu'nun böylece Rusya'ya bırakılmış olan toprak parçalarının her yerinde Osmanlı hükümetince Britanya uyruklarına tanınmış olan ayrıcalıkların korunacağı yüklenilmektedir. İleride Rus hükümeti bunların imparatorluk yasalarına uyumluluklarını sağlamak için değiştirilmeleri istemini belirtecek olursa bu değişiklik sadece Britanya hükümetinin uygun görmesiyle yapılabilecektir. 4. Böylece Rusya'ya bırakılmış olan Osmanlı topraklarının her yerinde var olan İngiliz gemicilik ve geliştirme hakları ile herhangi bir İngiliz din, eğitim ya da tıp korumunun haklarının korunacağını yükümlenecek majesteleri hükümeti de kendi bakımlarından bu anlaşma koşulları gereğince tümden Britanya'nın olacak ya da içinde Britanya çıkarlarının üstünlüğünün tanınacağı bölgelerdeki benzer Rus hak ve ayrıcalıklarının korunacağını yükümlenir. 5. Her iki hükümet de ilki olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir parçasını alan her devletin Osmanlı borcunun ana para ve faiz ödemesine katılması gerekeceğini kabul ederler. Saygılarımla Edward Grey. Londra'daki Rus Büyükelçisi Kont Benkendorf'tan İngiltere Dışişleri Bakanı Viscount Edward Grey'e mektup 1 Eylül 1916. Sayın Viscount, soylu kişilerinden 23 Mayıs'ta aldığım bir notada Londra'daki Fransa Büyükelçisinden bu yılın 26 Nisan'ında Fransız ve Rus hükümetlerinin arasındaki nota alışverişinin örneklerini aldığınızı bildirmek nezaketini göstermiştiniz. Bu notalarla imparatorluk hükümeti bir Arap devleti ya da bir Arap devletleri federasyonu kurulması ve Arap işbirliği sağlanması kaydıyla Suriye, Kilikya ve Mezopotamya topraklarının bölüşülmesi hakkında Büyük Britanya ile Fransa arasında yapılan anlaşmayı bazı koşullarla kabul ettiğini bildirmekteydi. Soylu kişileri ayrıca krallık hükümetinin anlaşmayı tamamlamış durumuna getirmek için imparatorluk hükümetince ileri sürülen ve Fransız hükümetince Petrograd'da 26 Nisan 1916'da alınıp verilen notlarla kabul edilmiş bulunan koşulları kabule hazır olduğunu da bildirmiş bulunuyor. Bu durumda soylu kişilerine Majeste Britanya Kralı'nın hükümetiyle imparatorluk hükümetinin şu koşullarda görüş birliğine varmış bulunduklarını bildirmekle onur kazanırım. 1. Rusya'nın Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis bölgelerine Trabzon'un batısında Karadeniz kıyısında saptanacak bir noktaya kadar kendisine bağlayacağına. 2. Kürdistan'ın Van ve Bitlis'in güneyinde Muş, Sert, Dicle'nin akım yolu, Cezüretil İbn Ömer, Amadiye Egemen Dağların tepeler çizgisiyle Mergavar bölgesi arasındaki bölümünün Rusya'ya verileceğine ve Mergavar bölgesinden başlayarak Arap devletinin sınırının şimdiki Osmanlı ve Acem topraklarını ayıran sınırı oluşturan dağların tepe çizgisini izleyeceğini kabul ederler. Bu sınırlar genel bir biçimde belirlenmekte olup ileride yerinde toplanacak olan sınırlandırma komisyonunun önerebileceği ayrıntılara değin değişiklikler saklı tutulmaktadır. 3. Rus hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu'nun böylece Rusya'ya bırakılmış olan toprak parçalarının her yerinde Osmanlı hükümetince Britanya uyruklarına tanınmış olan ayrıcalıkların korunacağı yüklenilmektedir. İleride Rus hükümeti bunların imparatorluk yasalarına uyumluluklarını sağlamak için değiştirilmeleri istemini belirtecek olursa bu değişiklik sadece Britanya hükümetinin uygun görmesiyle yapılabilecektir. 4. Böylece Rusya'ya bırakılmış olan Osmanlı topraklarının her yerinde var olan İngiliz gemicilik ve geliştirme hakları ile herhangi bir İngiliz din eğitim ya da tıp kurumunun haklarının korunacağını yükümlenecek. Majesteleri hükümet de kendi bakımlarından bu anlaşma koşulları gereğince tümden Britanya'nın olacak ya da içinde Britanya çıkarlarının üstünlüğünün tanınacağı bölgelerdeki benzer Rus hak ve ayrıcalıklarının korunacağını yükümlenir. Ancak şu çekinceyi ileri sürmekle de görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu maddeyle tanınan yararlar Rusya ile çeşitli başka devletler arasında imzalanmış birçok uluslararası anlaşmada da özel çekince konusu olmuş bulunan imparatorluğun kabotaja ilişkin yasalarını ilgilendirdiği için imparatorluk hükümetinin görüşüne göre bu konu şimdiden bir hükme bağlanamaz. Fakat ileride her iki taraf içinde memnunluk verici bir çözüme bağlanmak üzere iki devletin dostça incelemelerine sunulabilir. 5. Her iki hükümet de ilki olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir parçasını alan her devletin Osmanlı borcunun ana para ve faiz ödemesine katılması gerekeceğini kabul ederler. Saygılarımla. Beckendorf. 23. ayrımın sonu, sayfa 266.